Ayrım 11.
Aşk coğrafyasında konuşmalar. Mesela meclise bir senato ya da üst bir konsey koyalım. Bu üst konsey, laikliği ilgilendiren sorunları ya da devletin temel niteliklerini oluşturan kurumlara karşı çıkacak olan yasaları kontrol edecek, çeki düzen verecek ve onları tornalayacak senato benzeri bir yapı olsun. Bütün partilerden de temsilci olsun ya da başka şeyler düşünelim. Tabii bunu fantastik düşünüyoruz. Gelen iktidar Danıştay'dan, Yargıtay'dan ya da Sayıştay'dan emekli üst bürokratlar kurulu oluştursun. Laikliği kontrol etsinler. Laiklik nihayetinde siyasetin ana tartışma alanı olmasın. Niçin? Çünkü siyaset halka açık bir alan olduğu için o partilerin sözcüleri sürekli halkı sertleştiriyor, öfkelendiriyor. Kendi öfkelerini, kendi siyasi hırslarını halkın içine sokuyorlar. Bu son derece yanlış. Yaşar Nuri Öztürk diye bir din alimi var. Parti de kurdu. Bunun bir hocası vardır, Hüseyin Atay diye. İlahiyat fakültesinden çok değerli bir bilim adamıdır. Kalıplaşmış bir iki cümlesi vardır. O cümlelerden biri şudur. Türkiye'de ilim yapanlar inanca saldırıyor, inanç sahipleri de ilime saldırıyor. Ne alaka? Niye batıda ilim yapanlar Hristiyanlığa saldırmıyor? Yine bu muhteremin çok düzgün bir lafı vardır. Eğer bizim dinimiz Müslümanlık değil de Hristiyanlık olsaydı, laikliğin altı bu kadar sert çizilecek miydi? Yani bu kadar sert tartışma olacak mıydı? CHP'nin beceremediği çok temel bir şey var. Bu şey, Türkiye'deki siyasal eksen ne tarafa giderse gitsin, hepsinin öteleyip ya da bunları ikinci, üçüncü sıraya getirip her dönemde laikliğin altını çizmesidir. Bu da toplumu sarsan bir politika. İktidardan uzak kalıyor haliyle. Merkez partilerden bir tanesi 30 yıl iktidardan uzak kalırsa, ki kalıyor, orada demokrasi işlemez. Öyleyse CHP'yi iktidara getirmeliyiz ve bu ülkeyi hiç değilse bir dönem yönetecek fikir sağlığının oluşması için çalışmalıyız. Ama bu fikir sağlığına geliş CHP'nin kurmaylarının ve Baykal'ın söylediği gibi laikliğin altı çizilerek olmuyor. Laikliği korumak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumları var zaten. Devletin, kurumların, anayasanın rahat olması lazım. Büyük çoğunlukla iktidara gelen hükümetlerden de korkmamamız lazım. Biz her dönem iktidara gelen büyük çoğunluklardan korkacak mıyız? Türkiye'de böyle bir paranoya var. Siyaset bilimciler, yazarlar oturup konuşmuyor. Türkiye'nin önü açılmalıdır. Türkiye, ekonomik suç işleyenleri, hortumcuları henüz gerektiği gibi mahkeme edemedi. Bu çok acıdır. 80 milyar dolar para gitti. Bu, dünya tarihinin en büyük soygunudur. Bu ülkenin sol partileri öyle ya da böyle bunları mahkemeye çıkartamadı. Kasılan, kendiyle övünen, ikide bir hukuk devleti diyen Yargıtay da, mahkemeler de bu ekonomik suçluları cezaevine götüremedi. Van'da bir savcı, biraz da dolmuşa ve gaza gelerek, bizce de çok hatalı bir iddianame hazırladı. Ama hemen cezalandırıldı. Muhtemeldir ki annesi babası bize benziyordur. Yani ailenin tek okumuş çocuğudur. Bir hata işlemiştir, heyecanla yenik düşmüştür. Fakat hemen cezalandırıldı. İyi, güzel, cezalandıralım. Peki bu ülkeyi soyanlar, bu ülkede hırsızlık yapanlar, bu ülkeyi dolandıranlar o kadar hızla cezalandırıldı mı? Cezalandırılamadı. Türk mahkemelerinin gücü yetmiyor mu bunları cezalandırmaya? İşte Yüce Divan hepsi beraat etti. Yarın da beraat edecekler. Şimdi bunlar çok ciddi siyasal sorunlardır. İkide bir birileri geliyor ve laikliğin altını çiziyor. Niçin laikliğin altını çiziyor? Çünkü kendine güvenmiyor. Devleti ve devletin bir takım kurumlarını arkasına almaya çalışıyor. Benim bunlara eleştirim şudur. Bu ülkede sivil hizmetçiler olacak, sivil kemalistler olacak. Sivil yazarların olacak bu cumhuriyeti tutan. Hiç kimseden maaş almadan, hiçbir kurumda çalışmadan. Bu ülkenin onuruna, bağımsızlığına sahip çıkacağız. Bu fikirdir işte. Bu fikirle partiyi kurarsın. Halkı da arkana alırsın ama onlar bunu yapmıyor. Silahlı kuvvet dediğimiz yerleri ya da başka yerleri darbe çağrışımlarıyla demokrasi krize girer gibi tehditlerle arkalarına alıyorlar. Buradan ne olur, buradan şu olur, Tayyip'i de kovarsın, öbürünü de kovarsın ama hiçbir zamanda demokrasiyi çalıştıramazsın, iktidara da gelemezsin. Bizim istediğimiz hiç değilse 3 dönemde bir, 2 dönemde bir CHP'nin daha geniş açılımıyla sol muhalefetin iktidara geldiğini de görmek. Bunu görme şansına sahip olmuyoruz. CHP laikliğin altını ısrarla çizerek, tehdit krizleri yaratarak Tayyip Erdoğan'ı ve onun oluşturduğu partiyi alaşağı etmeyi düşünüyorsa yanılıyor. CHP ya da oluşacak bir muhalefet partisi 30 yıl daha, 50 yıl daha bu ülkede iktidara gelmeyecek demektir. Bu da bizim zararımızadır. Bu ülkede bir siyasi fikrin, bir siyasi ideolojinin oturması için hepimiz demokrasiyi düşünmek zorundayız. Nasıl düşüneceğiz? Şu da söylenebilir. Eğer muhafazakar zihniyet taşıyan partiler 50 yıl daha böyle gidecekse, o zaman demokrasiye başka bir müdahale yapalım. Bu müdahale, laiklik tehdidine dayanan bir müdahale değil. Örneğin, çoğunluğu elinde bulunduran iktidar partisinin, muhalefet partisinden 4-5 bakan bulundurması gibi bir formül olmalı. İsviçre'de de örnekleri var. Türkiye çatışmaya doğru gidecek. CHP'nin sağ partilere çağrıda bulunması çok sakat bir durum değil. Önce şunu görelim. Dünyada bir ortalama hastalığı başladı. Yani sert fikirler sağ ve sol yumuşuyor. Hepimiz fikirlerimiz birbirine benziyor artık. Sağ ve solu ayırt edemiyoruz. Bu sadece bize özgü değil. Çin'de de Hindistan'da da bu yöne doğru gitme var. Sol cephede birleşme lafları artık Türkiye'de kusulması gereken bir söylem. Kusuyor da insanlar. Bu insanların şahsi hırslarından, şahsi konuşmalarından, particiliklerinden insanlar iğreniyor. Birleşme dediğiniz şey bir hafta tartışılır. Birlikte olalım, şöyle bir yapı kuralım ya da böyle bir yapı kuralım denir, biter. Sen 25 yıldır her gün bunu söylüyorsun. Sonuçta en büyük başarın seçime ittifak yaparak gitmek olabiliyor. Yeter ama. Siz birleşmeye başlarken çocuklar doğdu, askerliğini bitirdi, geldi. İşimiz gücümüz yok, sol birleşecek diye bekleyeceğiz. Kişisel hırslarına tutsak, peygamber hırsları olan, kendi egosunu tatmin edemeyen ve sabaha kadar da rakı içen, kimseyi de beğenmeyen bir takım insanlar, 3-5 müteahhide arkasına alan, mahalleden eski devrimci 68'li iki arkadaşını yanına koyan herkes hem birleşelim diyor hem de birbirlerine çamur atıyor. Dolayısıyla Türkiye'de solun da iktidara gelmesini, toparlanmasını da engelliyorlar. Kendileri bir fikirle büyümemişler, şahsi hırslarla büyümüşler. Birleşme dediğin nedir? Bülent Ecevit ölüyor, ölürken bile birleşin diyor. Bu bir fikirdir, insanlık davasıdır. Burada yoksulu vardır, sahipsizi vardır. Doğu diye bir bölge var, Ağrı diye bir şehir var. Sokaklarda çocuklar kapkaççı olmuş. On binlerce insanın hali bu. Babalar birleşecek mi, birleşmeyecek mi? Biz de onları izliyoruz. Haksızlık ediyorlar bu ülkeye, kendi fikirlerine. Sol nedir? Sol dediğin altta kalandır. Haksızlıkların yanında olmaktır. Avukatsız insanlara sahip çıkmaktır. Hırsızların karşısına geçmektir. Sizin 25 yılda maşallah bunlardan hiç konuştuğunuz yok. Bir iki mevzunuz var. Biri birleşmek, diğeri ise güçlü bir sağ geldiği zaman altında kaldığınız laiklik çizgisi. Bu son derece hastalıklı bir durumdur. Bu Türkiye demokrasisi, Türkiye'nin siyaset uzmanları ve medyası tarafından iyi okunmuyor. Türkiye'de sağ, sağ değil, solda sol değil. Acımız budur ve bu kör topal gidecektir. İnsanlar, hastaneler, sokaklar, emekliler ağlıyor. Laiklik, ki halkın gündemiyle alakası olmayan bir gündem, bu saçmalığın önüne kim geçecek? Medya belki ama geçmiyor. Niçin geçemiyor medya? Çünkü bu hortumlanmada, Türkiye'deki bu özelleştirmelerde, ülkenin alınıp satılmasında hepsi ortak oldular. Şimdi diyelim ki bir sol parti ya da Deniz Baykal çıktı ve önce şu hortumların bir üstüne gidelim dedi. Buna ilk büyük tepki medyadan gelecek. Medya bütün bu alanlarda kimseyi konuşturmuyor. Konuşanı da ekranına taşımıyor zaten. Deniz Baykal'a ne düşüyor o zaman? Sadece laikliği konuşmak. Beyler diyor ki hırsızlıkla, özelleştirmeyle, kimin neyi aldığıyla, borsayla uğraşırsanız ben sizin sözcünüz olmam. Medya görevini yerine getirmem. Sizi de manşete taşımam. Siz kendi aranızda laiklik gibi sorunları tartışırsanız bunları manşet yaparım. Siz buralarda birbirinizi yiyin. Sorun budur. CHP tek başına iktidara gelemediği takdirde Türkiye demokrasisi bir darbeye muhatap olacak demiyorum ama Türkiye demokrasisi çok büyük bir çatışmaya doğru gidecektir. Bunu başka demokrasilerde görüyoruz. Biz cumhuriyetin çocuklarıyız. Bu cumhuriyete sahip çıkacağız elbette. Bu ülkede bir kurtuluş savaşı olduğuna bile inanmayan insanlar var. Profesör nezdinde bile var. Bu topraklarda ciddi bir bağımsızlık savaşı verilmiştir. Kuvayi milliye vermiştir. Halk vermiştir. Hala bunu göz göre göre inkar eden insanlar var. Tabii bu cumhuriyetçi dediğin insanları kudurtuyor. Tıpkı beni kudurttuğu gibi. Bağımsızlığımız çok değerlidir. Cumhuriyetimiz çok anlamlıdır. Ben bu tarihi ne zaman okusam deli divaneye dönüyorum. Hiç unutmuyorum. Mustafa Kemal kendisi anlatıyor. Sakarya Savaşı'nın birinde telefonla süngü emri veriyor. Süngü takın ve düşmana saldırın diye. Karşısındaki komutanım süngü yok diyor. Süngü emri veriyor, askerin süngüsü yok. Sonra Mustafa Kemal kendini toparlıyor. Topal Osman ve 70-80 kişilik avanesinin eğri bıçakları var. Alın o eğri bıçakları, onlarla saldırın diyor. Tarihin en büyük savaşlarından biri 2 ay sürüyor. Bu ülkenin kader savaşlarından bir tanesinde askerimiz saldıracak ve süngüsü yok. Hayatında hiç yalan konuşmamış bir adam Mustafa Kemal. Anılarındaki hiçbir anekdot yanlış çıkmadı. Böyle bir adam bunu söylüyor. Böyle muhteşem bir tarihin içinden geliyoruz ve bunu inkar eden insanlar var. Tabii ki CHP'nin, cumhuriyetçilerin, kemalistlerin kudurması normaldir ve doğrudur. Bağımsızlığımızı ve cumhuriyeti bu kafayla değil, daha derinden anlatmamızın vakti geldi. Halkın ağzından anlatalım. Daha güzel, daha yüreğimize oturacak şekilde anlatalım. Bunu siyasetin malzemesi olmaktan kurtaralım. Türkiye'deki siyaset uzmanlarının, gazetelerin, aydınların Türkiye'yi laik Müslüman kamplaşmasından uzaklaştıracak bir siyasi düşüncede olduklarını sanmıyorum. En çok düşündükleri, en çok konuştukları şey seçim barajını %5'in altına indirelim, başkaları da gelsin gibi şeyler. Bu fikir güzel fikirdir ama yeterli değildir. Bunu başka türlü de düşünmemiz lazım. Yani demokrasiyi kökünden tartışmamız lazım. Laik Müslüman ekseninden kurtarmak için başka bir hareket lazım. Lider partileri meselesi peki? Bu doğru bir yaklaşımdır ama bu liderler aynı zamanda hizip doğuran liderlerdir. Türkiye'yi zora sokan da budur. Türkiye'yi hizip partiler oluşturuyor. Bir sürü kurabiye parti var. %3 alan, %2 alan, %5 alan, %7 alan. Lider partisini eleştirmek de doğru bir eleştiri değil. Lider varsa hizipleşmeye de müsaade etmez. Bugün sahada 5 parti var. O halde lider partisi yok. Çünkü güçlü bir lider yok. Güçlü bir lider varsa hizipleşmeye müsaade etmez. Hizipler nasıl oluşuyor? Şahsi çıkarlar, şahsi dedikodular, şahsi hırslarla oluşuyor. Böylelikle bir fikrin partisi oluşmuyor. 2007 yılındayız. Bu soygun, bu hortumlar yapılalı 17 yıl oluyor. Kim yaptı bunları? Türk halkı bilmiyor mu? Sen soygunun üstüne gitmiyorsun. Ülke soyulmuş, ülke kan ağlıyor. Böyle karma karışık yüzlerce iş var ve sen bir parti olarak buna müdahale etmiyorsun. Halkına önder olamıyorsun. Burada çok ciddi bir sorun var. Bu kadar büyük hırsızlık, hortum, soygun, adaletsizlik söz konusuyken bu durum Amerika'da sürekli demokratları iktidara getirir, İngiltere'de sürekli işçi partisi iktidara gelir. Yani sol sürekli iktidarda kalır. Bütün bunlara rağmen bizde sol iktidara gelemiyor. Burada küçük not eklemek gerekecek. Türk sağı maganda siyaseti yapıyor diye hep Türk sağına yüklenmeyelim. Ben Ankaralıyım. Ankara'da İsmet İnönü'nün binası olan bir pembe köşk vardır. Yeşillikler içinde. Erdal İnönü Bey ailesiyle pembe köşkün önüne apartmanlar yapıp daire daire satmıştır. Kültür desen Erdal İnönü de. Fizik mühendisi o. Efendi ama İsmet İnönü'nün mirası olan pembe köşk arazisinde apartman yapıp satmak. Bu her tarafta var. Siyasi terbiyeye çok çalışmamız gerek.
Ayrım sonu.